Ayrım 5. Bu egoları şişirsek de mi saklasak? Aykut Oğut, Esra Bangıoğlu Oğut. Sayfa 65. Her şey önceden belliyse, ne diye deli danalar gibi ortalıkta koşturup bir şeyler elde etmeye ya da bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz? Zalim kader, yaktın beni. 1. Kader diye bir şey var mıdır? Varsa kaderin hayatımıza etkisi nedir? Kaderimizi değiştirebilir miyiz? 2. Olmayan bir şeye inanmak, kendini bile bile kandırmak değil midir? Ve ya bu polyanacılık gibi bir şey değil midir? Bir müddet sonra herkes senin aptal olduğunu düşünür, buna kendin de dahil. Şimdi olmayan bir şeye inanmak, kendini bile bile kandırmak değil midir? Yeşim, Ankara. Aykut, daha önce benzerini cevapladık ama gelin bu soruya farklı bir şekilde yaklaşalım. Şimdi Yeşimcim, bence diyorum çünkü bu konuda Esra ile biraz farklı düşünüyor olabiliriz, kader diye bir şey yoktur. Varsa bile, eğer onu değiştirmek bizim elimizdeyse bu, kaderi benim gözümde zaten yok yapar. Kader, anlayışında şöyle bir hataya düşenlere çok üzülüyorum. Bir şeyi yaratamadıkları takdirde ya da bir şeyi yaratmaya kalkışmadıkları zaman, kaderin arkasına sığınıp, ah şekerim, kaderim değilmiş, ne yapalım, kısmetimde yokmuş bu diyebiliyorlar. Aman bu tuzağa düşmeyin lütfen. Her şey baştan belliyse, niye geldik biz buraya? Deli mi dürttü bizi yahu? Bakın, yıllar önce New York'ta başıma ne geldi? Arkadaşlarım beni falcı bir kadına götürdüler. Tarot bakıyor, su okuyor falan filan. Belki üç kağıtçıydı, belki harikaydı, bilemem. Ama o zamanlar çok popülerdi ve her dediği de çıkar diye biliniyordu. O zaman ben Amerika'ya taşınalı 3-4 yıl olmuştu ve hayallerime en ufak yakınlıkta bile değildim. Becerebildiğim tek gelişme garsonluktan barmenliğe geçiş yapabilmiş olmaktı. Kadına aynen şunu sordum. Çok merak ediyorum. Şimdiye kadar istediğim şeylerin olmuş olması gerekiyordu. Çünkü ilk geldiğimde kendime 5 yıl vermiştim. Şimdi 3. 4. yılımdayım. Hani daha ortada pek de bir şey göremiyorum. Nerede benim siparişler? Kadın baktı, etti, geçmiş yaşamlara bağladı, oradan kaderime bağladı, oradan gezegenlere demin attı, yün yumağı gibi oraya buraya bağlandık, durduk ve sonunda şöyle bir sonuçla çıktı karşıma. Aa, sen zamanında firavunmuşsun, bilmem nerede kralmışsın, bilmem nerede üst düzey derebeymişsin, yöneticiymişsin, bu hayatında da yokluğu, yoksulluğu deneyimlemek için gelmişsin. O zaman bu yarattıklarım ne? Evet, yaratamadıklarım var, kabul. Evet, yarattıklarımı bir şekilde yok bile edebilirim. Ama yine yaratırım. Yani ben şimdi yukarıya kazık mı attım? Yukarıdan bana bakıp sizce şöyle diyor olabilirler mi? Ya müdür, hani biz bu adama bunları vermeyecektik. Tüh yahu, herif aradan çarptı kaçtı vallahi. Hiç sanmıyorum. İşin kötüsü, o noktada kader diye bir şeye, dolayısıyla bu kadına inansaydım, sadece ben inandığım için anlattıkları benim yaratımım olacaktı ve hayatımın gerçekliği halini alacaktı. Bense kadının yanından çıktığımda aynen şöyle dedim. Çocuklar, bir daha beni böyle abuk subuk şeylere getirmeyin. Yalan dolan bu yahu, boşuna param gitti. Eğer kader varsa diye bir parantez açayım, o zaman benim anladığım anlamda çekim yasası ve özgür yaratım mümkün değil. Eğer kaderimden dolayı bazı şeyleri yaratabiliyor, bazı şeyleri yaratamıyorsam ben ona yaratım gücü demem. Ben ona özgür seçimimiz var da diyemem. Özgür seçimimiz var diyebiliyorsam ki ben kendi hayatımda deneyimledim, %100 var, o zaman da kader gerçek olamaz. Esra, Aykut'a şu açıdan katılacağım. Ben hayatımda bugüne kadar Aykut'la yaşadığım ilişki olsun, şu anki yaşadığım hayat olsun, hiçbirinin tesadüfen olmadığını çok iyi biliyorum. Hayatımın başlarında depresif, umutsuz, hatta hayatta var olmak istemeyen, yaşamak istediğinden emin bile olmayan bir insanken, başarının B'si yokken, bereketin B'si yokken, doğru düzgün bir ilişkinin iyisi yokken, bunların hepsini kafamda kurgulayarak, bunlara ulaşmaya niyet ederek ve türlü pratiği yaparak bugün hayal ettiğim hayatı, hatta daha da fazlasını yaşayabiliyorsam, ben de buna kader diyemeyeceğim. Ama bazen bir kelime kullanılabiliyor bir kitapta ve her insan bu kelimeye yüklediği anlamlar farklı olabiliyor. Yani anlamlar karışabiliyor. Ben kaderden daha çok şöyle bir yapıya inanıyorum. doğduğumuz zaman buraya geldiğimiz bir şekil var. Buna varoluş deseni diyelim. Bu desenden dolayı Mozart 6 yaşında ben müzisyen olacağım kararını veriyor ve iş adamı olmakla hiç ilgilenmiyor. Bir diğeri sadece sanatla hayat bulabiliyor ve muhasebeci olamıyor. Kimisini ise sanat ve müzik çekmiyor bile. Varoluş desenimizden dolayı daha hayatın ilk başında bizim için daha uygun olan şeyler ve uygun olmayan şeyler var. Doğal bir takım eğilimlerimiz olduğuna inanıyorum. Aykut. Şimdi gelelim ikinci soruya. Olmayan bir şeye inanmak, kendini bile bile kandırmak değil midir? Veya bu polyanlacılık gibi bir şey değil midir? Bir müddet sonra herkes senin aptal olduğunu düşünür, buna kendin de dahil. Evet, bence olamayan bir şeye inanmak, kendini bile bile kandırmaktır ve çok da iyi bir şeydir. Eğer kendini bir konuda kandırmayı becerebiliyorsan, o konuyla ilgili kandırmaya çalıştığın şeye inanmaya başlıyorsun demektir. Bir konuyla karşı karşıya geldiğiniz zaman olayın gidebileceği iki yer var. Ya konuyla ilgili egonuz sizi kandıracak ve siz o yöne doğru gideceksiniz veya siz egonuzu kandıracak ve istediğiniz yöne gideceksiniz. Önemli olan sonuçta kimin kimi kandıracağı, ikna edeceği. Bak, Evrenden Torpilim Var'ı yazarken neler oldu. Hayatında hiç kitap yazmamış, hatta neredeyse yazı yazmamış biri olarak kitap yazma fikri beni çok heyecanlandırmıştı. Ben hemen oturup bu kitabı yazmaya başlamak istiyordum. Bu benim için yepyeni bir alan olduğundan egom hemen dirence girdi ve beni kandırma çalışmalarına başladı. Bir yayıncı bile tanımıyorsun. Hayatında kitap yazmadın, beceremezsin. Yazsan bile kim alır ki senin kitabını? Bu yazacakların senden önce binlerce defa yazıldı, farklı ne diyeceksin ki? Dışarıdan baktığında hepsi doğru. Bana söylediği cümleler gerçek gibi duruyordu ve bunun aksini yapmak veya düşünmek sadece kendimi kandırmak olacaktı. Evet, bir yayıncı bile tanımıyordum. Evet, daha önce hiç kitap yazmamıştım. Evet, beni kimse tanımıyordu. Kitabımı almaları için bir neden yoktu. Ve evet, yazdıklarım benden önce binlerce defa yazılmıştı. Ama ben kendimi kandırmayı, daha doğrusu egomu ikna etmeyi seçtim. Egomu ikna edebilmek için önce kendimi kandırmam gerekiyordu. Olsun, bir yayıncı ile tanışabilirim. Hayatımda hiç kitap yazmadım, doğru. O zaman becerip beceremeyeceğimi nereden biliyoruz? Canım, elbet 3-5 dost, aile falan birileri alır yahu. Farklı bir şey diyemem ama farklı şekilde söyleyebilirim. Ben bunları düşünmeye başladıkça, daha çok inanmaya başladıkça, daha da hevesle yazmaya giriştim. Hevesle yazdıkça daha çok inanmaya, daha çok inandıkça daha hevesle yazmaya, daha hevesle yazdıkça iyice inanmaya, iyice inandıkça daha büyük bir hevesle yazmaya devam ettim. Bu böyle kitabı teslim edene kadar artarak gitti. Şimdi gelelim Zurna'nın ego dediği yere. Yeşim'in tahmin ettiğim bir ego kodu üzerinde durmak istiyorum. Belki sizlerle kendinizle ilgili bazı şeyleri bu sayede fark edebilirsiniz. Şu cümlene bir daha bakalım. Bir müddet sonra herkes senin aptal olduğunu düşünür, buna kendin de dahil. Sanırım bu cümlenden seninle ilgili çıkartabileceğim sonuç şöyle olur. Eğer ben bir şeyleri beceremezsem, insanlar benim aptal olduğumu düşünür. Hemen hemen aynı cümleyi geri yazıp bu senin ego kodun olabilir dediğimin farkındayım. Sen bunu sanki hayatın doğal kuralı gibi yazmışsın. Ama sadece sana özelleştirdim. Çünkü söylediğin cümle herkes için geçerli değil. İstersen bununla ilgili birçok testi çok rahat yapabilirsin. Etrafında bulunan 10 kişiyi seç. Lütfen hepsi yakın arkadaşın olmasın. Kendi enerjine uygun arkadaşlar çektiğin için seninle aynı fikirde olmaları muhtemel. Bir kısım arkadaşlarından, bir kısım uzaktan tanıdığın insanlardan oluşsun. Hepsine git ve şu soruyu sor. Olmayan bir şeye inanmak, kendini kandırmak mıdır? Ve bu, aptallık mıdır? Gelen cevaplara çok şaşıracaksın. Evet, bir kısmı seninle hemfikir olacak. Ama ne kadar çok kişiye sorarsan, o kadar değişik cevap alacaksın. Ve bu da bize gösteriyor ki, doğru sandığımız şey aslında sadece bir yorum. Sanırım çocukluğunda bir şeylere inanmayı seçtin ve doğru olmadıklarını gördün. Hayatın böyle olduğuna dair bir karar aldın. O zaman çektiğin acı senin canını bayağı yakmış olmalı ki hayatının sonrasını Sürekli kendini bu acıdan korumaya çalışarak, yani elle tutmadığın, gözle görmediğin şeylere inanmayarak geçirmeye başlamışsın. Artık olmayan bir şeye inanmaya cesaret bile edemiyorsun. Aslında ben de yaşımdan çok farklı değilim. O yüzden bir sorusundan ona doğru anladığımı tahmin edebiliyorum. Harika bir yılbaşı yaklaşıyordu. Sanırım 4 ya da 5 yaşlarındaydım. Yılbaşından bir hafta kadar önce annem bana çok garip bir hikaye anlattı. Aksakallı, kırmızı elbiseli, çok tonton bir amca yılbaşında çocuklara hediye getirirmiş. Hem de bunu uçan geyiklerin çektiği arabasıyla yaparmış. Adı Noel Baba. Garibim, daha 5 yaşındayım, ne anlarım? Elbette inandım. Bir de anlatan annem olunca tam gaz inandım. Ufak tefek sorguladım elbette. Nasıl eve sığacak o araba? Geyikleri nereye sokacak? Annem hikayesini daha da pekiştirmek için balkona park edecek arabasını dedi. Türk evlerinde geniş bacalar olmadığı için Türk Noel Baba balkona park ediyordu arabayı. Ben büyük bir keyifle istediğim oyuncakların listesini yazdım ve anneme verdim. 31 Aralık günü öğlen uykusundan kalktığımda harika bir sürpriz bekliyordu beni. Noel Baba gelmiş, hediyeleri çam ağacının altına bırakmış ve gitmişti. Beni neden uyandırmadın diye sorunca annem olayı bir yalanla daha devam ettirdi. O kadar güzel uyuyordun ki kıyamadı seni uyandırmaya, ama saçlarını okşadı ve seni öptü. Dünyalar benim olmuştu. Bu yaşadığım güzel olayın keyfi 2 yıl daha devam etti. Ve ben 2 yıl boyunca her gördüğüm insana eve gelen Noel Baba'yı anlattım. Onlar da benim hikayemi çok beğenip daha güzel gaz verdiler. Aa, bizim eve de gelmişti. Geçen sene gördüm ben onu uçarken. Geyiklerinden birini sevdim bile ben. Artık beni Noel Baba'nın var olmadığına kimse inandıramazdı. Annem dışında. 2 sene sonra okula başlamadan hemen önce, sanırım başkasından duymayayım diye, bana aslında hediyeleri kendisinin aldığını ve Noel Baba'nın var olmadığını anlattı. Dünya başıma yıkılmıştı. Arabanın içinde çılgınlar gibi ağladığımı hatırlıyorum. Birçok şeye aynı anda bozulmuştum ama en çok bozulduğum aptal yerine konmak olmuştu. Olmayan, gözümle görmediğim, aslında imkansız gibi görünen bir şeye inanmış ve hayal kırıklığına uğramıştım. Aslında beni aptal yerine koyan falan yoktu. Ben öyle bir karar almıştım. O günden sonra elimle dokunmadığım, gözümle görmediğim, kulağımla duymadığım hiçbir şeye inanmadım. Bunun bana kaybettirdiği çok şey oldu. En basitinden 1993 yılında uzun yıllar yurt dışında yaşamış ve sonra Türkiye'ye dönmüş bir arkadaşımla biri içerken bana dedi ki, Aykut, biliyor musun, aslında Tanrı gibiyiz. Düşüncelerimizle hayatlarımızı yaratabiliyoruz. Ne düşünüyorsun bu konuda? Cevabım tereddütsüz ve hızlıydı. Yavaş yavaş içkiyi bıraksan iyi olur abicim. Esra. Olmayan bir şeye inanmak, kendini bile bile kandırmak asla polyanlacılık değildir. Ama buna girmeden önce benim hayatımı değiştiren bir cümleyi paylaşmak istiyorum. Ne zaman ki gerçekçi olmayı bıraktım, hayallerime kavuştum. Altın kural. Hayallerinize kavuşmayı istiyorsanız gerçekçi olmayı bırakın. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü gerçekçilik adı altında yaptığımız şey, son ego kutumuz ve kararımız neyse orada kalmaya devam etmekten başka bir şey değil. Bizim ego filtrelerimiz ve kendi verdiğimiz kararlar dışında zaten seyrettiğimiz ve gördüğümüz bir hayat yok. Sabit bir gerçeklik var ve kimisi o gerçekleri görüyor, kimisi görmüyor diye bir durum yok. Gerçek, sadece bizim beynimizde var olan bir algı sayesinde dışarıya aksettirdiğimiz bir olgu. Türkiye'de çok sıklıkla deneyimlediğim bir şey var. Bir hayalin, planın, umudun olmayacağını gösterebilmek zekilik gibi görünüyor. Sen bir hayalle ortaya atılıyorsun ve karşındaki insan da diyor ki, bak evladım, ben sana söyleyeyim, göstereyim bu niye olmayacak. Halbuki biz emin olduğumuz zaman, biz bir şeyin var olabildiğine %100 kendimizi inandırdığımız zaman, sadece o inanıştan dolayı zaten o olgu var olabiliyor. Şöyle düşünün, uçak icat edilmeden önce uçağı icat edenin bizim kuşlar gibi uçabileceğimize inanması lazım ki bu vizyonlamaya, yaratmaya başlayabilsin. Herkes mum ışığında yaşarkenki zamanları düşünün. Var olan tek gerçeklik mum ışığı iken birisi, aa bir dakika ya, sürekli mum kullanmadan ışık nasıl var edebiliriz acaba diye gerçek dışı bir hayali olmasaydı, elektrik ve aydınlatma hiçbir zaman oluşamazdı. Önce düşüncenin ve hayalin var olması bu işin doğası. Zamanında bir Allah'ın kulu şöyle düşündü. İletişimler kısıtlı. Sevdiğim biri çok uzaklara gittiği zaman onunla iletişim kuramıyorum. İletişim kurabilsem bu nasıl olurdu? O günkü gerçeklerin dışında bir hayal kurmasaydı, bugün telefon diye bir teknoloji var olamazdı bile. Atatürk'e bir bakalım. Kendisi son derece gerçek dışı yaşamayı anlayan biri. Çünkü Türkiye hakkında öyle bir vizyonu vardı ki, onun hayal ettiği Türkiye'nin var olması imkansız, gerçek dışı, hayalperestlik, kendini kandırma gibi görünebilirdi. Yakın bir iki arkadaşı dışında ona inanan bile yoktu. Fakat kendisi inandığı için sadece vizyonlamakla kalmadı, bir de gerçekleştirdi. Buna bilimsel açıdan bakmak isterseniz kuantum fiziği araştırmanızı tavsiye ederim. Kendi bedeninize dokunduğunuz zaman bunu sabit olarak görüyorsunuz. Ama bu bilimsel olarak doğru değil. Oturduğunuz sandalyeyi ya da koltuğu sabit görüyorsunuz. Orada var gibi görünüyor. Bu da bilimsel açıdan doğru değil. Çünkü bilimsel açıdan her şey %99 enerji, sabit değil. Sizden şöyle bir şey rica edeceğim. Sitemizden Jill Bolt Taylor isimli bir bilim kadınının kendi beyin kanaması deneyimini paylaştığı videoyu seyredin. Beyin kanaması geçirdiği sırada şöyle bir durum yaşıyor. Kullanım olarak bir sağ beyine geçiyor, bir sol beyine geçiyor. Bir sağ beyine geçiyor, bir sol beyine geçiyor. Sadece sağ beyin ve sadece sol beyinde yaşadığı deneyim sırasında şunu görüyor. Sol beyinde olduğu zaman her şeyi aynı bizim gördüğümüz gibi sınırlarıyla, sabit varoluş biçimleriyle algılıyor. Sağ beyinde olduğu zamansa her şeyi bir enerji olarak algılamaya başlıyor. Ve o enerji algılayışında aslında her şeyi bir bütün olarak deneyimliyor. İki deneyimi de sadece birer bakış penceresi, biri ötekinden daha gerçek ya da daha hayal değil. Biz sol beynin penceresinden bakmaya daha alışık olduğumuz için genel bir gerçeklik olarak kabul ediyoruz ve bu aslında bilimsel bir bakış açısı değil. Aykut, ben bu arada Yeşim'e şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aslında haklı olduğum bir nokta var sorunda. Şu iki alanı birbirine lütfen karıştırmayın. Hayalperest olmakla hayallerinin olması ve onlara ait olmak. Yeşimcim, burada sen hayalperest olanlardan ve o şekilde kendini kandıranlardan bahsediyorsan ben de sana %100 katılıyorum. Benim tanımladığım hayalperesti birkaç örnekle açıklamaya çalışayım. Televizyonda çeşitli yetenek programları izliyoruz. Bazıları şaka gibi. Sen hangi sesine güvenerek çıktın oraya? Hani deriz ya, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? İşte bu tarz birine ben hayalperest diyorum. Bu insan istese daha iyi bir sese sahip olabilir mi? Elbette. Sonuçta evrende sınırlama yok. Bakın burası çok önemli. Hayalperest, iç dünyası, hissettikleri, inandıkları, dış dünyasına yansıttıkları ile aynı olmayandır. Bir öğrencim vardı. Kariyer konusuyla ilgili çalışmaya başlamıştık. Bir iki ay içinde harika bir iş bulduğunun haberiyle başladı o günkü seansa. A'dan Z'ye tam istediği gibi bir iş. Parası harika, şartlar harika. Haftalarca bana iş yerinde ne kadar mutlu olduğunu anlattı durdu. Başka kaynaklardan öğrendim ki aslında işsizmiş. Bu kesinlikle kendini kandırmak değil. Yani bizim bahsettiğimiz kendini kandırmanın güzel bir şey olduğu durum bu değil. Kendini kandırmanın güzel bir durum olduğu bir örnek vereyim sana. Kitap örneğime geri döneyim. O kitabı yazarken insanlara şöyle bir cümle söylüyordum. Ya ben de bir kitap üzerinde çalışıyorum, yazdığım bir şeyler var. O noktada seninle tanışsaydık ve sen bana kitap mı yazıyorsun deseydin, ben şuna benzer cevaplar alırdım. Evet, daha önce yazmadım ama kendi çapımda yapıyorum bir şeyler. Bakalım ben niyetimi koydum, umarım güzel bir şeyler çıkar. Yazmak beni çok heyecanlandırıyor vesaire. Güzel olduğunu hissediyorum yahu. Bir de geniş kitlelere ulaşsa nasıl muhteşem olur. İşte bu kendini olumlu anlamda kandırmak. Çünkü elimde nasıl kitap yazabildiğimle, yayınlanıp yayınlanmayacağıyla ilgili bir kanıt bile yok. Bak bu noktada senin sorunda bahsettiğin anlamda bir hayalperest nasıl olurdu? Ben bir yazsam en çok satanlar listesinden inmez o kitap. Halbuki daha yazmıyorum bile kitabı. Çok teklif geldi yayın evlerinden, aralarından seçmeye çalışıyorum. Bir yayın evi bile yok benimle ilgilenen. Okuttum insanlara, hayatlarında daha güzel bir şey okumadıklarını söylediler. Belki sadece annem ellerine sağlık dedi. İşte bu hayalperestlik. Bir yerde yalancılık. Ama en kötüsü kendine yalancılık. İçten içe inandıkları ile dış dünyaya yansıttıkları birbirini tutmuyor. Bunu etrafına baktığında çok kolay görebilirsin. Sana hayallerinden bahseden birini gözlemle. O anlatırken içinden bir ses, ya bu resimde bir yamukluk var. Bu kız hiç bunu yapabilir gibi gelmiyor. Bu adamda da bir gariplik var diyorsa emin ol bir hayalperest yakaladın. Kendini olumlu yönde kandıran birini değil. Esra. Hayalperestlikte şöyle bir şey var. İnsanın ağzı bir şey söylüyor ama enerjisi bambaşka bir şey söylüyor. Eminim ki çok duyarlı bir insansın. O aradaki farkı da zaten birisi konuşurken bir diğer insan hemen yakalayabiliyor. Karşındaki ben çok güzelim diyor ama içten içe kişinin kendini güzel bulmadığını hissedebiliyorsun. Ağzından çıkanla kişinin var olmayı seçtiği yer arasında dağlarca fark var. İşte bu hayalperest bir şekilde kendini kandırmak. Ama ağzından çıkanla kendini gerçekten samimi bir şekilde, içtenlikle ve hücresel seviyede inandırmayı becerebilirse, bu sefer hakikaten güzel olduğuna inanmaya başlıyor. Ve insanlara onun hakkında, ya evet bir çekicilik var o kadında, son derece karizmatik vesaire gibi yorumlar yapmaya başlıyorlar. Bu konuyla ilgili Aykut'un çok ilginç bir hikayesi var ama kendi ses tonuyla ilgili. Aykut. Bir kitapta sanırım anlatmıştım bunu. Kısaca tekrarlayayım. Lise sıralarında sesim incecikti. Evde telefonu açtığım zaman kızın annem evde mi derlerdi bana. Sonra konservatuara başladığım zaman eğitimini alınca sesimle oynayabileceğimi fark ettim ama hala benim için bir anlam ifade etmiyordu. İlk defa sesimi bir parçacık daha tok çıkarabildiğimi görünce bir hocam dedi ki, "Senin galiba bayağı özel bir sesin var." Bak işte o noktada benim kendimi kandırmam şöyle başladı. Ya galiba benim güzel bir sesim var. Sonrası tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan halini aldı. Ben inandıkça sesim toklaştı, sesim toklaştıkça millet beğendi, millet beğendikçe ben daha çok inandım. Ve öyle öyle katlaya katlaya çığ gibi büyüdü gitti olay. Esra, gerçek olmayan şeyler aslında olmasını istediğimiz şeylerin atlama tahtası. Olmasını istediğin ama şu an gerçek olmayan şeyle ilgili sen nasıl bir vizyon kurgularsın? Tavsiyemiz egonun aptal olurum, aptal yerine düşerim kodunu değiştirmen ve aptallık kodunun ötesine geçmen. Şimdi gelin bu sorudan ve cevaplardan siz neler kazandınız bunları not edin. 5. ayrımın sonu sayfa 78.